FM Sesi Dergi programına bugün de hoş geldiniz. Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2015 sayısından yazılar paylaşacağız bugün. Ve ilk olarak da Ali Rıza Temel imzalı İslam adına cinayet işleyenler başlıklı yazıyı sunuyoruz. Bazı kişi ve gruplar yaptıkları kötü işlere meşruiyet kazandırmak için İslam, cihat ve şeriat gibi kavramları kullanmakta, bu kavramların arkasına sığınarak işledikleri kötülük ve cinayetler yanında ayrıca en büyük kötülüğü ve cinayeti bu kavramlara karşı işlemektedirler. Gayesi insanlara dünya ve ahiret mutluluğunu temin olan, barışı, huzuru ve ıslahı esas alan bir dini düşmanlık, terör ve ifsat aleti ve vasıtası haline sokanlar ya cehaleti, ya menfaati veya hıyaneti temsil etmektedirler. Bunlar İslam'ın önünde en büyük engeldirler. Son zamanlarda DAEŞ, El-Kaide, Boko Haram gibi güya İslam aleminin bağımsızlığı için emperyalizme karşı savaştıklarını söyleyenler, aslında emperyalizmin maşası olduklarının farkında değillerdir. Bağımsızlık için Müslümanların en büyük teminatı olan gerçek İslam'ı ve cihatı cinayet, yağma ve talan aleti haline getirenler, inşa ve ıslah vasıtalarını ifna ve ifsat sebebi haline sokarak İslam'a ve Müslümanlara en büyük kötülüğü yapmaktadırlar. Cinayetle, yağmayla, terörle anılır hale getirilen bir İslam, oluşturulan bu kötü algıyla başkaları nezdinde nasıl kabul görür? Üstelik İslam adına emperyalistlerle savaştıklarını söyleyenler, halifelik iddiasında bulunanlar sadece Müslümanları katletmekte, dostları tahrip, düşmanları tamir etmektedirler. Bu nasıl İslam, nasıl cihat, nasıl hilafettir? Dostların tedirgin, düşmanların emin olduğu bir hareket nasıl İslami olabilir? Yahudileri sevindiren, Batı ülkelerince desteklenen hareketler nasıl İslami olabilir? Uzun zamandır iç ve dış güçlerce ezilen, horlanan, sömürülen, İslam ülkelerinde mağduriyetin ve çaresizliğin beslediği bir öfke ve nefretin had safhaya geldiği doğrudur. Arap Baharı olarak ifade edilen kıyam hareketi bağımsızlığı, demokrasiyi, Müslümanların onurunu kurtarmaya yönelik bir hareket olarak başlamışken, çeşitli entrikalarla hedefinden saptırılmış, bahar-kışa çevrilmiştir. Bu saptırmada Müslümanların cehaleti ve kontrolsüz öfkesi sinsice kullanılmış, silahlar düşmanlara karşı kullanılacak yerde dostlara karşı kullanılmış ve halen de kullanılmaktadır. Müslümanların Müslümanlarca tahrip ettirilme hareketinde ırk ve mezhep faktörleri de devreye sokulmuş, öldürenin neden öldürdüğü, öldürülenin neden öldürüldüğünün bilinmediği bir fitne ve kaos ortamı oluşturulmuştur. Öldürmenin ve öldürme bahanelerinin bu kadar kolay ve ucuz olduğu bir dönem İslam aleminde şimdiye kadar pek yaşanmamıştır. Gerçi Cemel, Sıffin, Kerbela gibi acı olaylar yaşanmış fakat günümüzde yaşananlar bunları kat be kat geçmiştir. Haksız yere insan öldürmek ve hele Müslümanın canına kıymak bu kadar ucuz ve kolay mıdır? İslam adına cinayet işleyenler Allah'ın kelamına kulak versinler veya hiç İslam adını kullanmasınlar. Hata dışında bir mümin diğer bir mümini öldüremez ve kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak ölenin ailesi o diyeti bağışlarsa o başka. Ortalama olarak bir diyetin bedeli 100 deve kıymetindedir. Bu ceza insan hayatının elbette tam karşılığı değildir. Zaten hiçbir şey hayatın karşılığı olamaz. Bu diyet caydırıcı ve dikkatli olmaya yöneliktir. İnsan hayatına, özellikle de Müslüman hayatına karşı son derece titiz davranılmasına dair Mevlamızın şu ikazına kulak vermek gerekir. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyice anlayıp dinleyin. size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Bilesiniz ki Allah katında sayısız ganimetler vardır. Daha önceleri siz de böyleydiniz. Sonra Allah size lütufta bulundu. Bu ayetin iniş sebebi olarak şöyle bir olay zikredilir. Hazreti Peygamber Galip bin Fudale kuntasında bir müfrezeyi düşman üzerine göndermişti. Düşmanlar müfrezeyi görünce dağılıp kaçtılar. Fakat işlerinden Midras bin Nehik veya Nuheyk kaçmadı. Zira o Müslüman olmuştu. Yanında davarı vardı. Müfreze ona yaklaştığında tekbir getirdi. O da getirdi ve selam vererek kelime-i tevhidi söyledi. Bununla birlikte Üsame bin Zeyd onu öldürüp sürüsüne el koydu. Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiklerinde olayı öğrenen Efendimiz Üsame'ye darıldı ve onu azarlayıp Müslüman olduğunu söylediği halde malına tamah ederek onu öldürdünüz ha buyurdu. Üsame, ya Resulallah o korkusundan Müslüman olduğunu söyledi deyince Resulullah kalbini mi yardın da mı bildin dedi. Bir kimse Müslümanlara selam verdiği, Müslüman olduğunu söylediği, savaştan vazgeçip Müslümanlara teslim olduğu, barış teklif ettiği takdirde onu öldürmek caiz değildir. Öldürmede hata etmektense afta hata etmek daha iyidir. Öldürmek düşmanlığa, bağışlamak dostluğa kapı açar. Menfaat ve ganimet elde etmek için öldürmek ne insanda ne Müslümanlığa sığar. Samimi mümine Mevla'nın hazırladığı sevap ve ganimet hiçbir şeyle değişilemez. Ben Müslümanım diyene, hayır sen Müslüman değilsin denmez. Hazreti Peygamber, kelime-i tevhidi söyleyen herkesi kabul etmiş, kendine Müslüman muamelesi yapmıştır. Biz zahire göre davranır, iç yüzünü Allah'a havale ederiz. Tam emin olmazsak sadece araya mesafe koyar, sırlarımızı açmaz, fakat yine selam sabaha devam ederiz. Hazreti Peygamber'in münafıklara karşı tavrı böyleydi. Müslümanı yanlışlıkla öldürmenin bile ağır bedeli olduğuna göre, onu kasten öldürmenin cezası ise çok daha ağırdır. Bu hususta Mevlamız şöyle buyurmuşlardır. Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ehli sünnet alimleri bir kimse İslam'dan çıkıp küfre dönmedikçe ne kadar büyük günah işlerse işlesin, cehennemde ebedi kalmaz diyerek ayeti tevil cihetine gitmişler. Katil tövbe etmezse ve öldürmeyi helal sayarsa ebedi cehennemlik olur demişler. Hariciler ve Mutezile mezhebine mensup olanlarsa tevile gitmeyip ayetin zahirini esas almışlardır. Teville hafifletilmeye çalışılsa da kasten Müslüman öldürmenin cezası çok ağırdır. Allah onu kafirler gibi ebedi cezaya mahkum etse sezadır. Fakat nihai noktada cezanın takdiri Allah'a aittir. İnsan öldürmenin akli ve ahlaki hiçbir sebebi olamaz. Ancak öldürmeyi önlemek için öldürmeye başvurulabilir. Kısasta sizin için hayat vardır. Kısas, kasten insan öldürenin öldürülmesi olduğuna göre, öldürmede nasıl hayat olur denilirse, katil öldürüleceğini bilirse öldürmekten vazgeçer. Böylece öldürme önlenmiş olur. Öldürmek ameliyat gibi son başvurulacak çaredir. Öldürmeyi meslek edinenlerin işi ölümleri çoğaltmak ve silah tüccarlarına taşeronluk yapmaktır. Gavur silahıyla Müslüman öldürmek ve bunu Müslüman eliyle yapmak bizi kahretiyor. Düşmanlar kazansın, semirsin ve sömürsünler diye dostun dostu öldürmesi, Müslümanın Müslümanı boğazlaması kadar acı bir tablo olabilir mi? Hani onlar kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametli olacaklardı. Şimdilerde durum tam tersine döndü. aynı Allah'a kul, aynı peygambere ümmet, aynı kitaba mensup olanlar, aynı kıbleye yönelenler, aynı cennete girmek isteyenler, sahip oldukları değerlere ihanet etme yarışına girdiler. Müslümanların yaşadığı bütün sıkıntıların sebebi, Mevla'nın hayat düsturu olarak bildirdiği değerleri çiğnemiş olmalarıdır. Düşmanlar tarafından çiğnenmelerinin, birbirlerini çiğnemelerinin sebebi, öncelikle bu değerlerin çiğnenmiş olmasıdır. Allah hiç kimseye zulmetmez. Herkes iyi veya kötü yapmış olduğu amelin karşılığını görmektedir. Amele göre karşılık vardır. İsim ve resim Müslümanlığı işe yaramadığı gibi, üstelik İslam imajını da zedeliyor. Daha önce neşredilen bir makalemin başlığı, İslam'ın sözde Müslümanlardan çektiği şeklindeydi. İslam aleminin bugünkü görüntüsü, İslam'ın önünde simsiyah bir perdedir. Mevla bizi bu konumda olmaktan tez zamanda kurtarsın, iğrenilmekten imrenilmek mertebesine çıkarsın. Amin. Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı İslam adına cinayet işleyenler başlıklı yazıyı paylaştık değerli gençler ilk olarak sizinle. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Suretini sevdiğimiz hayat başlığını taşıyor bu yazı Mehmet Dinç'in kaleminden. Hayatımızın genelinde yaşadığımız hastalığı geçen hafta en somut şekliyle vapurla karşıya geçerken gördüm. Vapurun penceresini eşsiz bir manzarayla harikulade bir çerçeve gibi yapan görüntüyle kendimden geçmişken bir ara acaba kaç kişi farkında bu hazinenin diye ayırıp gözlerimi o güzelim manzaradan baktım benimle aynı güzelliğe şahitlik edebilecek yolculuk arkadaşlarıma. Hemen hepsi sanki yer altından giden bir araçta seyahat ediyor da görecekleri hiçbir şey yokmuş gibi başlarını hiç dışarıya doğru çevirmeden ya gazetelerini okuyor ya da yanlarındakilerle sohbet ediyorlardı. Derken hayran bakışlarla pencereden dışarıyı gözlerini hiç ayırmadan seyreden orta yaşlı bir bey gördüm ve sevindim. Nihayet bu güzelliğin, bu eşsiz hazinenin farkına varan bir kişi daha çıkmıştı. Ancak o kadar dikkatli ve keyifle bakıyordu ki tam olarak neye baktığını merak etmekten kendimi alamadım. Acaba manzaradaki hangi detay onu bu kadar etkilemişti? Deniz dalgalarına vuran güneşin gözleri kamaştıran tatlı ışığı mı, denizin tam orta yerinde insanın içinde olmak istediği o küçük kırmızı sandal mı, vapura eşlik edip kendilerine atılan simitleri kapma yarışına giren bembeyaz martılar mı, yoksa içinde yaşaması zor olsa da uzaktan çok güzel görünen şehir mi? Bakınca gördüm ki hiçbirisi de değil. Beyefendinin hayran bakışlarını cezbeden, kıyıya demirlemiş, hani o 5 yıldızlı otel konforunda olduğu söylenen devasa bir yolcu gemisiydi. Gerçekten de hem görünüşü hem de demirlediği kıyıyla arkasına aldığı manzarayla güzel bir görüntü oluşturmuştu. Ben de dikkatle gemiyi seyrederken birden beyefendi çıkarıp cep telefonunu geminin resmini çekti. Çok beğendi herhalde gemiyi. Sonra da bakmak istiyor diye düşünürken beyefendi ayırıp gözlerini manzaranın aslı olan gemiden cep telefonundaki resmine aynı hayranlıkla bakmaya başladı. Telefonu uzaklaştırıp bakıyor, yaklaştırıp bakıyor ama hep resme bakıyordu. Dönüp de resmin aslına, geminin kendisine kafasını kaldırıp bakmıyordu. Aslı dururken resmine bakmak ne kadar garip bir davranış diye kendi kendime düşünürken aslında hepimizin aynı davranışı farklı şekillerde sergilediği gerçeği zihnime geldi oturdu. Öyle ya, biz de o beyefendiden çok farklı değiliz aslında. Biz de gerçeğini yaşamaktan ziyade resimlerini ya da görüntülerini seyretmeyi tercih ediyoruz günlük yaşamımızda çoğu zaman. Bilgisayarımızın arka planına uzak sahillerin resimleri, hayallerimizi o sahillere gideceğimiz tatil planları süslüyor da bir hafta sonu bize yakın sahillere gidip uzun uzun denizi seyretmiyoruz. çiçek resimlerine dakikalarca hayran hayran bakıyor da yanından geçtiğimiz çiçekleri görmüyor, görsek de durup koklamıyoruz. Kitaplarda sırtüstü çimlere uzanıp yıldızları seyreden insanların hikayelerini okuyor da bir akşam bahçemize çıkıp çimenlere uzanıp yıldızları seyretmiyoruz. Romantik komediler seyredip gülüyoruz ancak aile hayatımızın içinden romantizm de komedi de hiç geçmiyor. Hasılı kelam biz hayatın kendisini değil suretini daha çok seviyoruz gibi hareket ediyoruz. İçimizde hep bir ukde hayatı gördüğümüz, duyduğumuz, seyrettiğimiz, okuduğumuz gibi yaşamak için ama kendimize engel de biziz aslında. Hayat ve hayata dair tüm güzellikler yanı başımızda duruyor ya, biz resimlerine bakmayı yeğliyoruz. Bırakın o suretleri bir kenara lütfen. Başınızı kaldırsanız aslını göreceksiniz. Mehmet İnç'in kaleme aldığı Suretini Sevdiğimiz Hayat başlıklı yazıyı paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Son olarak da Durmuş Koç'un kaleminden Merhamet Çıtası başlıklı yazıyı paylaşmak istiyoruz sizinle Sesli Dergi'de son olarak. Merhamet, acımak, affetmek, bağışlamak, sevmek, saymak, gözetmek, şefkat, fazilet, erdem, adalet, ilgi ve alaka göstermek demektir. Merhamet, en çok söylediğimiz, en çok özlediğimiz, en çok muhtaç olduğumuz, en çok savunup desteklediğimiz, dillerden hiç düşürmediğimiz bir tutum ve bir davranış biçimidir. Merhamet duygusuyla dolup taşan bir insan baktığı her şeyde iyilikler, güzellikler görür. Allah sevgisini kalbine güzel yerleştirdiğinden her canlıya hürmet eder, sever, sevilir. Hiç kimseye diken olup batmaz, ateş olup yakmaz, gariplere, mazlumlara kol kanat olur, ağlatmaz. Zaten her Müslüman böyle düşünmeli, böyle davranmalı, böyle yapmalıdır. Duygusal bir varlık olan insan kimi zaman sevinir, kimi zaman üzülür. Kimi zaman yüreği yanar. Bu durumdaki insana güzel yaklaşmak merhamettir. İnsanların kalpleri farklı farklıdır. Kimi hassas, kimi zarif, kimi katı ve kimi de engindir. Bizler merhametten uzak kalır, sırt çevirir, yabancılaşır, değer vermezsek huzur ve mutluluğa giden yolda yapayalnız kalırız. Gül eken gül biçer, diken eken diken biçer. Merhamet edene merhamet edilir, acıyana acınır. Merhamet ateşi sönmüş yüreklerde şefkat kıvılcımları tutuşmaz, muhabbet gülleri açmaz. Gönlü şefkatle dolu olan insan merhametten asla kaçmaz. Öz ağlamazsa göz ağlamaz diyen atalarımız bu gerçeği ne kadar güzel dile getirmişlerdir. Merhametsiz kalp hırs, kin, düşmanlık, bencillik, kişisel çıkarlarla dolup taşar. O kalp gitgide katılaşır, taşlaşır. Bizi bizden uzaklaştıran zaaflarımız, yığın yığın hatalarımız, gönülleri paramparça eden yanlış davranışlarımız, bir kıldan daha ince olan dostluklarımız, merhamet çıtasını kırıp yerle bir eder. Gönül aynasından silinmişse merhamet, hiç yağar mı Mevla'dan ona rahmet? Bunun için merhamet kalplerin manevi cilası, gözlerin feri, yüzlerin nuru, karanlıkların ışığı, gariplerin de tutunacak dalıdır. Bir şairin ifadesiyle, çatallı yol ağzında şaşırdım kaldım derviş, söyle hangi patika gül dağına gidermiş? Bu sözü duyan başka bir şair de bu mısralardan etkilenerek şu mısraları söyler. Kanayan yaraları sormadan kendini sanma ermiş. İnsanlıktan nasibi olmayan hiç gün yüzü görmemiş. Susuz çeşmeye, meyvesiz ağaca kimse dönüp bakmaz. kalbinde merhamet olmayan insana da hiç kimse sevgiyle, saygıyla bakmaz. Merhamet ve merhametsizlik gönüllerde ve zihinlerde derin izler bırakır. Bu etkilerin insan üzerindeki olumlu ve olumsuz boyutları çok büyüktür. Su akan çeşme ile susuz çeşme, meyve veren ağaçla vermeyen ağaç bir olmadığı gibi, merhametli insanla merhametsiz insan da bir değildir. Bulut yere yağmurunu dökmezse toprak kurur. Merhametin olmadığı yerde ise insanlık ölür. Sözde merhamet olmaz, bunu mutlaka hayatımıza aksettirmemiz gerekir. Gerçek fakir olan insan, maddi gücü olmayan insan değil, şefkat ve merhametten nasibi olmayan insandır. Allah yarattıklarına rahmet ve merhamet etmeseydi kurtulan olmazdı. Ya bizler merhametli olmazsak kulluk, insanlık, huzur ve mutluluk nasıl olacak? Bir lokma ekmeği paylaşan, bir fındığın içini bölüşen, bir yudum suya ihtiyacı olduğu halde arkadaşına canı pahasına sunan, üşüyenle üşüyen, dertlilerle dertleşen insan, merhamette zirveye çıkan insandır. İsmail Ata, halka şefkat yolunda güneşte onun gölgesi olacaksın, soğukta hırkası, açlıkta ekmeği diyerek bu önemli gerçeği ortaya koymuştur. Hazreti Ömer de merhamet afetlerin perdesidir diyerek bunun önemini vurgulamıştır. İçtimai bir organizasyon olan merhamet, bir insanın en belirgin, en önemli özelliklerinden biridir. Toplum olarak yaşamanın olmazsa olmazıdır. Bugün kardeşleri bölen, kavgaların çıkmasına neden olan en önemli sebeplerden biri de merhamet eksikliğinin olmasıdır. Bu nedenle merhametsiz ahlak düşünülemez. Ahlakın temeli merhamettir. O halde insanım diyen insan bulut gibi yağmurunu dökmeli, ay gibi tebessüm etmeli, gül gibi koku saçmalı, arı gibi dili bal üretmeli, karınca gibi hayırda yarışmalı, su gibi berrak olmalı ki merhamet sel gibi kükresin, dalgalar gibi kabarsın ve merhamet çıtası daima yükselsin, şaha kalksın. Bugün hepimiz merhamete ekmekten, sudan daha çok muhtacız. Onsuz gönül fidanları kurur, dostluk kervanı durur, kardeşlik ruhu kaybolur, coşku ve heyecan yok olur. Merhameti bir kuşun ağzında götürdüğü yemde, bir tavuğun civcivlerinin etrafında kanat gerişinde, boğulmakta olan bir insanın kurtarılışında, bir fakirin ihtiyacının giderilişinde, bir annenin yavrusunu kucağına alıp öpüşünde, bazen de bir aç insanın doyuruluşunda görürüz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda çokça hadisi şerif rivayet etmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir. Allah uğrunda birbirine muhabbet eden kimseler, onun gölgesinden başka gölge olmayan günde, onun arşı âlâsının gölgesindedirler. Kendilerine nurdan kürsüler kurulur. Onların Rableriyle olan meclislerine peygamberler, sıddıklar ve şehitler bile imrenirler. Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhametlilerin en hayırlısısın. Merhamet çıtası yüksek olsaydı, çocuklar sokaklara atılır mıydı? Yuvalar paramparça olur muydu? Anne ve babalar terk edilir miydi? Gözyaşları sel olup akar mıydı? Dünya kan gölüne döner miydi? Ey canlar, ey dostlar, ey kardeşler, gelin hep birlikte Allah aşkına, peygamber aşkına merhamet çıtalarını yükseltelim. Ne garip kalsın, ne mazlum kalsın, ne aç kalsın, ne de bir çaresiz kalsın. Huzura, barışa, kardeşliğe, mutluluğa giden yolun inceliği ve sırrı buradadır. Son söz olarak diyorum ki, Allah düşürmesin dermansız derde, mazluma kanat ol, zalime perde, merhamet kapılarını sakın kapama, görürsün kârını, inan her yerde. Durmuş Koç'un kaleme aldığı Merhamet Çıtası başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de sizinle değerli dinleyiciler. Bugün Altınoluk'un Ekim 2015 sayısından paylaştık yazılarımızı. Hoşçakalın.